ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an ayetlerinin anlaşılması için konuşulması gereken şeylerden biri de Kur'an'ın i'cazı meselesidir. Yani Kur'an'ın mucize oluşunun anlaşılması gerekmektedir. Mucize, peygamberlerin elinde ortaya çıkan ve başkaları tarafından tekrarlanması mümkün olmayan harikulade olay demektir. Eğer bir şey başkası tarafından da tekrar edilebiliyorsa o mucize değildir. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltecek mucize göstermesi, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'in yol olmasına sebep olan asasını denize vuruşu gibi benzer şeyler filanca tarafından filan laboratuvarda tekrarlanabilir şeyler olduğu zaman ona mucize denmez. Mucize tekrarlanamaz şeyin adıdır. Çünkü tekrarlanan şeyle iddia ispat edilemez. Eğer filanca mucizeyi filanca kişi de yaptı diyebiliyorsak peygamberin bir iddiası kalmaz ortada. Bunun için mucize peygamberin doğru olduğunu desteklemek için Allah'ın ona verdiği olağanüstü destektir. Olağan desteklerden mucize olmaz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın elinin güçlü olması, bir tokatta adamı yere serecek güçte olması mucize değildir. Neden? Çünkü bir sürü pehlivan var. Nefesinden insan yere yıkılıyor. Musa Aleyhisselam'ın da eli güçlüymüş. Eli güçlü olan herkesin peygamber olması gerekir o zaman. Böyle bir gerçeği zihnimizde bulunduralım. Mucize ile ilgili olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük mucizesi, ki pek çok mucizeleri olmuştur, en büyük mucizesi Kur'an'dır. Kur'an muciz bir kitaptır. Yani mucizedir. Ne demek bu biraz önceki konuştuklarımıza göre? Kur'an tekrarlanaması mümkün olmayan bir mucizedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an diye insana sunduğu, insanların önüne koyduğu kitap bir başkasının kıyamete kadar yapamayacağı şeyin adıdır. Yapacak olsa Kur'an gibi bir belagat veya ahkam kitabı ortaya çıkarabilecek olsa insanlar, Kur'an mucizeliğini kaybeder. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu hangi açılardan ele alınmalıdır? Bir, ümmi bir peygamberin elinde olması. Ne demek? Okuma, yazma bilmediği, herkesçe bilinen birisinin İri hacimde bir kitabı insanlara sunması. Bu bir mucizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okuma yazma bilir birisi olsaydı, Kur'an yine belki mucize olarak bize sunulacaktı. Ama dili olan herkes, kalbinde sıkıntı olan herkes bunu nerede yazdı diye soru soracaktı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i vahiy katiplerine yazdırdı. Kendi yazmadı. Bunun ayrıntısını sonra göreceğiz. Kendi yazsa ne olurdu diye. Demek ki Kur'an'ın bir defa ümmi bir peygamberin elinde olması bir mucize. İki, Kur'an-ı Kerim'in dili mucizdir. Dilinde icaz var Kur'an'ın. Ne demek dilinde icaz var? Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanda ki Araplar, müşrikler çok üstün seviyede Arapça konuşuyorlardı. Ama bu cümleyi şöyle anlatmamız daha doğru olur. Dillerini çok iyi konuşuyorlardı. Arapçayı da ayrı bir konu. Kur'an-ı Kerim dil yönünden de mucizedir. Şu bakımdan dil yeteneğini, Arapça olan dil yeteneğini zirveye taşımış insanlara buyurun size dil üstünlüğü olan bir kitap gönderdik dendi. Onlar edebiyat fuarları yapan insanlardılar o zamanlar. Panayırlar yapıyorlar. Arapçayı farklı lehçelerle, farklı yörelerde konuşan insanlar, işte Ukas panayırı, bilmem ne panayırı, her yıl gelip sanat yeteneklerini ortaya çıkarıyorlardı. Şimdi de dil fuarları yapılıyor. Dile yeni katılan uyduruk kelimeleri tanıtmak için. Onlar ise dillerini eskiye en sadık olarak kullanmayı ispat etmek için fuar yapıyorlardı. Dolayısıyla şimdi yapılan fuar çöküntüyü gösteriyor. Kök üzerinde değil, dal üzerinde sanat sergileniyor şimdi. Mekkeli müşriklerse Ukaz'da toplanıp ne kadar babalarının diline sadık kaldıklarını ispat ediyorlardı. Dil üzerinden yarışıyorlardı. Kur'an bu yarışı pes ettirecek bir mucize olarak geldi. Dil mucizesi var Kur'an'da. Dili kimsenin daha iyisini konuşamayacağı düzeyde. Ama bu bizim için geçerli değil şimdi. Neden? Şu anda biz zaten Arapçayı Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani Kur'an'ın bize kendisini mucizeliğini ispat ettirecek bir durum yok ortada. Biz Kur'an'ı öğreniyoruz. Ve mümkün olduğu kadar harf-i cerine filan konuşmamızın, yeteneğimizin oraya sadık kalıp kalmadığına bakıyoruz. Mesela bugün Arapçada zirve, deha olan bir şahsiyet, Arap diyelim, şahsiyet, konuşurken aman ha Kur'an'daki bir belagat kuralına ters düşmeyeyim diye konuşmaya çalışıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın rakibi değil kimse. Ama Mekkeli müşrikler edebiyat üstünlükleri, Arapça üzerindeki sanatlarıyla bir iddia sahibiydiler. Kur'an o iddianın üstüne mucize olarak inince sustular. Böylece Kur'an o dönemin dil üstünlüğü iddiasındaki insanları susturdu. Susturunca yani dilin ana konuşanlarını, Arapçayı kendisine ilah edinmiş diyelim tipleri susturduktan sonra kıyamete kadar bir daha kimsenin Kur'an'ın karşısına Arapça dili diye bir iddia ile çıkması mümkün değil zaten. Yani bu ana iddia sahiplerini pes ettirmiş ve kavga bitmiştir. Kur'an dil açısından da mucizedir ama bugün sanat yönünde mucizedir. Mesela Arapçanın fonetik güzelliklerini ispat etmek için güzeldir. Bunun ötesinde ortada bir rakibi yok. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini ispat edecek bir sürtüşme, öyle bir ukaz panayırı zaten yok. Şu anda Kur'an'ın sanatına, Arapça üstünlüğüne yaklaşmak hamlesi olabilir insanların ki var. Böyle bir iddia var. Demek ki Kur'an bir ümmi bir peygamberin elinde olması açısından. İki, dili açısından. Üç, Kur'an-ı Kerim bugün bizi de bağlayan en önemli mucize yönü Kur'an-ı Kerim. Getirdiği ayetlerdeki hükümler bakımından mucize bir kitaptır. Bu kıyamete kadar bütün insanlığın karşısında bir meydan okumadır. Ne demek getirdiği ayetlerdeki hükümler bakımından mucize olması? Şu demek. Kur'an bir hayat tarzı oturtuyor. Bu hayat tarzında mesela paraya, maddeye yön veriliyor. Deniyor ki faizsiz olacak. En büyük ilkesi. İki, alın teri olacak. Kağıt üzerinde kazanamazsın diyor. Bir küçücük kupona 20 lira verip o kupon karşılığı sana 10 bin lira çıkma ihtimali var dendiği an buna kumar diyor, bunu yapamazsın diyor. Paraya bir tarz vermiş. Aile düzenine bir tarz vermiş. Nedir bu? Nikahla bağlı olacaksınız. Nikahınız şöyle olacak, kaldırdığın zaman böyle olacak. Mesela müthiş kavga konusu, diyor ki üstüne basa basa. Her ne kadar şimdi ilahiyatçı hocalar ağır edip bundan, yok canım aslında o ayet zamansız geldi filan demeye getiriyorlarsa da, erkek ailenin başıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu böyle içtihatta yön verecek şekilde söylemiyor. Kavvamune alennisa. Böyle mübalağalı bir fiille de oturtmuş onu oraya Allah Teala. Şimdi burada Kur'an'ın bir iddiası var. Ya da iddia demeyelim, sanki başka türlü olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim bir hayat tarzı çiziyor. Ailede bir tarz çiziyor. Ekonomide bir tarz çiziyor. Mesela yeryüzünü kutuplara bölüyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi global barış, kardeşlik, insanlık filan, işte Birleşmiş Milletler hepimizin abisi filan havaları var ya. Kur'an bunu böyle olmaz diyor. Bir küfür milleti var, bir iman milleti var diyor. Onlarla nasıl, iki grup nasıl yaşayacaklar, bu ayrı bir konu. Onu da yine kendisi çiziyor zaten. Kur'an'ın getirdiği bir hayat tarzı var. İşte Kur'an'ın kıyamete kadar ki mucizesi budur. Yoksa Ebu Cehil'in edebiyat yeteneğini susturmuş olması o dönemde bitti zaten. Ümmi bir peygamberin elinde gelmesi de o dönemdeydi. Şimdi ben Allah'ın kitabı Kur'an mucizedir diye ne ediyorum? Şuna diyorum. Getirdiği aile düzeni olmadıkça insanın huzuru yoktur. İnsanlık hangi medeni kanunu çıkarırsa çıkarsın, ne kadar yasalar kasalar geliştirirse geliştirsin, ailede huzurun tek kaynağı Nisa suresine dönülecek. Başka hiç çaresi yok bunun. Kur'an, Kur'an'a dönenler, Kur'an'ın getirdiği aile düzenini kendisine ahenk konusu yapanlar, ben Kur'an'a göre yaşıyorum diyenler, gece konduda da olsa mutlu bir aile yuvası yaşayacaklardır. Kur'an'ın dışında bir sistem, adı ne olursa olsun, kurup onunla yaşayanlar da lüks villalarda da yaşasalar huzursuz yaşayacaklardır. Mucizesi budur Kur'an'ın işte. Ona tutunulduğunda gece konduda mutlu ediyor. Hatta deprem enkazında bile mutluluk veriyor. Hayata kazandırdığı, ölüme kazandırdığı anlamlar sayesinde paraya şekil veriyor, maddeye şekil veriyor. O şekle sadık kalanlar, aç da kalsalar yüzleri gülüyor. O şekle sadık kalmayanlar, Karun gibi servet sahibi de olsalar huzur bulamıyorlar. İşte Kur'an'ın mucizesi budur. Ahkamında insanlığın hiçbir alternatifle yetişemeyeceği üstünlük vardır. Mesela hırsızlıkla ilgili Kur'an'ın cezası nedir? Kolunu keseceksiniz diyor. İnsanoğlu kol kesmenin dışında ne getirirse getirsin hırsızlıktan kurtulamayacaktır. Kur'an'ın mucizesi budur. Bu mucize, Kur'an'ın bu mucizesi böyle sabah güneş çıkar gibi yeryüzünde açık seçiktir. Ama insanın imanı kemale ermedikçe, Allah hidayet yolunu bir insana nasip etmedikçe bu mucizeyi Müslüman da görmeyebilir. Örnek olarak mesela hırsızlık konusundan ar duymayan ve Allah böyle diyor kardeşim doğrusu budur diyen ilahiyatçı arayabilirsiniz. Basına ilan vererek Allah'ın Maide suresindeki hırsızlıkla hükmünden ar duymayan ilahiyatçı arıyorum. $1000 ilk getirene diyeyim. Bakalım kimi bulacaksınız. Evet Allah'ın kitabı berraktır. Evirip kıvırmayacak. Ya da mesela Filistin'de şehit olmak için Marmara gemisine, Mavi Marmara gemisine binen hanımlar isimsiz zikredeyim. Şehadete gittiler. Allah razı olsun. İmrenip kıskanmamak mümkün değil. Yani yapabileceğimiz bir iş değildi herhalde. Gerçi ölüm ucunda olmasa ben de şehitlik istiyorum da ölüm çok acı. Yani ölmesem şehitliğe razıyım ben. O bayanları gemide şehadete hazırken ikinci evlilik konusunda siz gemiye binince kocanız da yalnız kalmamak için bir daha evlenmeyi düşünüyor İstanbul'da diye bir sürprizle karşılasak. Acaba ne derler? Ben zaten şehit oluyorum, bana ne yaparsa yapsın mı derler. Bunu bir arkadaş bana başka türlü izah etti. Hocam dedi gemiye binerken hanım dedi ki bana ben öldükten sonra kimseyle evlenme, cennette kumamımı istemiyorum dedi. Şehadete gidiyor, vasiyetinde kocasında evlenmemek var. Bu imansızlık değil. Böyle çok büyük bir itham olur. Ama Kur'an'ın mucizesi önünde henüz müminlerin bile hala o mucizenin önünde pes etmediklerini bilmemiz açısından önemli bir bilgi. Henüz bu mucizeye pes etmedi müminler. Nerede kaldı ki kafirler Kur'an'ın azameti önünde tamam biz iman ediyoruz diyecekler. Daha müminler bu noktaya gelmediler ki. Kıyamete kadar bu sürtüşme böyle devam edecek şüphesiz. Bu bütün bayanlar için tahmin edebileceğimiz, yani her bayan böyledir muhakkak diyeceğimiz bir şey değil şüphesiz. Caiz değil öyle konuşmak. Ama görünen köyde kılavuz istemez işte. Herhangi en şeriatçı üç kadını alıp örnek olarak bakabiliriz mesela. En iyisinin cevabı ne olabilir? O ayete gelinceye kadar başka ayet yok muydu Kur'an'da? Yani bitir sırayla o ayete gelince bunu konuşuruz. O ayete kadar hakikaten 5-600 ayet var yani. 5-600 ayeti bitirelim. Ha bu bayanları böyle konuşurken erkeklerin yani bu tip sıkıntılı konuları yok mu? Ya, konuşmaya bile gerek yok. Zaten bizim derdimiz kadın erkek derdi değil. Bu mucizenin önünde hala niye pes etmedik kadın erkek çocuk aile olarak bunu anlayamıyoruz. Yani konuşmamız ya da halletmemiz gereken acil sorunumuz bu. Kur'an'ın mucizeliği, yani Allah'ın kitabı mucizedir derken ne kastediyoruz? Bir, ümmi bir peygamber bu kitabı getirdi. Bu bir meydan okuyuştur. Meydan okuyuştur. İçinde ne bir sanat kuralı, aykırılığı var veya işte bilgi eksikliği, bilgi tersliği var. Hani ümmi bir adam kitap getirir ama birinci sayfası ile yedinci sayfası arasında 40 tane çelişki çıkar ortaya. Virgülü yanlış yere koymuş, noktayı yanlış koymuş, ünlem işareti koyacaktı, unutmuş. Hemen sırıtır. Hatta ve hatta makale yazsın 40 üniversite mezunu. 40 tane üniversite mezununa makale yazdıralım. İyi bir edebiyatçı makaledeki imla hatalarından mesleklerini kestirir. Doktorun yazdığı belli olur zaten, cümleler anlaşılmıyordur. Ne yazdığı? Mühendisin yazdığı bellidir. Yani meslekleri bile sırıtır. Nerede kaldı ki? Ümmi biri bir kitap getiriyor. Yüzlerce sayfa bir kitap getiriyor. Bu sayfaların ayetleri arasında bilgisayarla yazılmamış, işte kiremit parçalarına, hayvan kemiklerine yazılmış ve toplanmış bir kamyondan fazla malzeme yapardı ashab-ı kiramın yazdığı şeyler. Yani kiremitler, kemikler, tahta parçaları, ağaç kovuklarına, oğuklarına yazılmış bir tıra konmayacak kadar büyük bir malzemenin içerisinde ne bir üstün farkı var, ne bir esse farkı var, ne bir yaygın. Mesela Ebu Cehil kazara, Ebu Cehil cehenneme yuvarlanana kadar Kur'an'ın 1/3 inmişti. Ana sureler inmişti, uzun sureler inmişti. Yani o dönemde inen ayetlerin içinde bir irab hatası bulsaydı Ebu Cehil, İmru'l Kays böyle demiyordu bu cümleyi diye bir hata bulsaydı, Efendimizin önüne nasıl onu getirirdi? Tek bir noktalama hatası bulamadılar. Zaten Kur'an ne diyor? Hadi getirin bakalım. Madem siz de meşhur edebiyatçısınız, getirin bakalım diye meydan okudu. Yok, bir hata bulamadılar. Mesela Efendimiz'e en edebiyatçılarını gönderdiler. Git ya şu Muhammed'i sustur gel dediler. Adam gitti. Efendimiz'i dinledi. Geldi. Kızıl müşrik. Yani en süper edebiyatçıları adamların. Geldi. Bir şey diyemeyeceğim dedi. Sihir diyeceğim sihir değil. Büyü diyeceğim büyü değil. Ya ne diyeceğimi şaşırdım ben. Seni de satın almış Muhammed deyip adamı tekmelediler. Yani kimi gönderiyorlarsa en edebiyatçıyı gönderiyorlar, imla hatası bulduracaklar. Bir ümminin elinden. Edebiyatıyla, şiiriyle, sanatıyla meşhur biri olsaydı Efendimiz, sen zaten sanatkar adamsın, bunu yazdın. Halbuki ve maallemnâhu şiir. Sana biz şiir bile öğretmedik Allah bilir. Efendimiz şiir bile bilmiyordu. Çocukların da şair olduğu bir toplumda şiir bilmiyordu. Ümmi, %100 ümmi, okuma yazma bilmez birinin elinde bir mucize olarak geldi Kur'an. İkincisi, Kur'an-ı Kerim Arapça sanatını zirvedeyken yakaladı. Zirveden kendisi dışında rakip bırakmayacak bir şekilde herkesi aşağı indirdi. Bu. Ama asıl mucize kıyamete kadar hepimizin meydanın, mesela nasıl müşriklere Allah Teala siz de getirin bakalım. Hadi siz de bir sure yapın. Vazgeçtik, bir ayet yapın bakalım. Dedi ya, müşrikler de pes ettiler ya. Aynı şeyi çarşaflı kadınlara da söylüyor Allah Teala. Madem Rabbinizin ikinci, üçüncü evliliğinde hikmet görmüyorsunuz, sağlayın huzuru bakalım hadi. Mutlu olun bakalım. Madem erkek eşit, kadın eşit, madem anne baba eşit haklarla çocuklara muamele yapacaklar, erkeğin sorumluluğunda değil. Madem mutfak onun, öbür oda onun, böyle bir denge kurdunuz. Sağlayın huzuru bakalım. Bol bol daireleriniz var, plazalarda yaşıyorsunuz. Hadi kulelerde yaşıyorsunuz. O meydan okuma bize de var şimdi. Herkes polis, bankanın kapısında silahlı korumalar, herkesin belinde silah ruhsatı var. Tamam, güvenliği sağlayın bakalım. Hadi. Hırsızın kolunu kesmeyince paranızı koruyun bakalım. Diyor Allah Teala. Nasıl müşriklere meydan okuyordu Kur'an? Şimdi aynı meydanı okuyor. Çünkü Kur'an'ın dün, bugün ve yarın devam edecek olan mucizesi bu mucizedir. Ahkamındaki rakipsizlik. Bunun için Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor dendiği zaman Allah meydan okuyor kullarına demektir. Sizin de madem ekonomik düzeniniz var, haydi geçinin bakalım. Gözünüzü doyurun bakalım. Para bol, her şey bol diyor Allahu Teala. Mucizelik bu demek. Kur'an'ın mucize olduğu bir başka alan da verdiği tarihi bilgilerdir. Buna biz tabiatla ilgili anlatımları da diyebiliriz. Yani coğrafyayı da buna katabiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim kainatın yaratılışından, dünyanın yaratılışından, insanın yaratılışından, yani tarih, coğrafya ve diğer bilimler diye hepsini bir kalem alalım. Çok uzatmak istemiyorum dersi. Bunların toplamı hakkında da Kur'an bilgi veriyor. Mesela insanın ana rahmine düşüşünü anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu bir meydan okumadır. Tarihten bilgi veriyor. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. Bu bir meydan okumadır. Neden? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Peygamberimize Yusuf Aleyhisselam kıssasını ve diğer kıssaları öğrettikten sonra sen orada değildin ki diyor. Meryem'inle ilgili yani İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem'le ilgili tartışılırken yoktun orada diyor. Orada olmayan birisi, dedesi de orada değildi, amcası da orada değildi. Ebesi, süt annesi de orada değildi. Nereden duydu bunları? Bir tarihten söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Sonra uyduruk Tevrat'ta da onun benzerleri çıkıyor. O yöreye geliyorsun, taş işaretlerini, kalıntılarını görüyorsun. Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. Gidip kalıntılarını görüyorsun. Sonra Roma İmparatorluğu'nun tarih servetine giriliyor. O olaydan bahsedildiğini görüyorsun. Yani Kur'an-ı Kerim tarih, coğrafya, astronomi, insan anatomisi vesaire gibi bilim dallarında da bilgiler veriyor. Bunlar da Kur'an'ın mucizeleridir. Mucizelerindendir. Yani insanı tanıtıyor. İnsan böyledir diyor Allah Teala. Her şeyi sudan yarattık diyor. Sen de dönüp bakıyorsun ki kainatın, dünyanın çoğu su. Her şeyin yokluğuna dayanılıyor. Mesela havanın tüple taşınmasına dayanılıyor, susuzluğa dayanılamıyor. Bak, yemeksiz oluyor, susuz olmuyor. Bakıyorsun Kur'an-ı Kerim ziraatten bahsediyor, tarladan bahsediyor, toprağın bitirme fonksiyonundan bahsediyor, yağmurların yağmasından, dönüp durmasından, kainatın dönmesinden, dünyanın dönmesinden bahsediyor. Sonra bilim bir şeyler keşfediyor veya etmiyor. Bir mucize koleksiyonu çıkıyor karşımıza. Ümmi bir kitap, peygamberin elinde olması. Arapçayı deha seviyede kullanması, beşerin çok üstünde bir seviyede kullanması, ahkamının mucize olması ve tabiattan, coğrafyadan, insandan ve tarihten verdiği bilgilerin muciz bir kitap olduğunu ispat etmesi. Bütün bunlar, bu dört kalemde topladığımız şeyler, Allah'ın kitabı bir Kur'an olduğunu ispat etmek içindir. Bu ispat da maşallah dedirtmek için değildir. Önünde pes etmek içindir. Çünkü iman teslimiyet gerektirir. Teslim edilmedikçe, yani kul kendini Allah'a teslim etmedikçe, Kur'an'ın önünde el pençe durmadıkça benimsemiş olması bir iman değildir. Çünkü herhangi bir Hristiyan da veya hiç dini olmayan biri de iyi bir aklı varsa gerçekten 1400 sene önce Medine şartlarında böyle bir bilgiyi sunması Kur'an'ın kaliteli bir kaynak olduğunu gösteriyor. İyi bir tarihi bir kaynak olarak da görebilir Kur'an'ı. Onun iman ettiğini göstermiyor. Allah beğenin Kur'an'ımı demiyor ki, teslim olun Kur'an'ıma diyor. Kur'an'ın mucizeliği önünde ona teslim olmaktır çare. Bu teslimiyet iki ana daldadır. Birincisi ahkamına alternatif getirmemektir. İkincisi de yakinen Allah'ın üstünlüğünü, kudretini kabullenmektir. İnsanla ilgili, insanın yaratılışıyla ilgili bilgi veriyor Allah Teala. Bu bir mucize ise eğer, bu mucize önünde teslim olduğun zaman, Rabbinin azametini gördüğün zamandır. Senin iman etmiş olman. Yani Allah Teala insanın üzerinde bazı şifreler veriyor. İnsan acelecidir diyor, nankördür diyor. Çok önemli özellikler bunlar. Sen eğer 50 sene sonra bir arkadaşın şirkette seni kandırıp kaçınca ulan bu insanoğlu çiğ süt emmiş diyorsan, sen daha yeni iman etmeye hazırlanıyorsun demektir. Sana Allah yıllar önce ta çocukken hafızdın sen dememiş miydi? İnsan zalum ve cehuldür. Ciddi bir nankördür. Bir şey bilmez aslında insanoğlu. Dikkat et, yazılı, senetli, sepetli çalış sana demişti Kur'an-ı Kerim. Sen beraber hacca gittiniz diye servetini adamın üzerine tapuladın. Sen zamanında Kur'an'ın mucizeliği önünde teslim olmamıştın. Okuyordun, biliyordun o ayetleri. O kadar. Bunun için Kur'an'ın mucizliği, yani icaz barındırması, bizim kafirlere Kur'an'ımızı tanıtmaktan önce kendimizin hayatını ona teslim etmesi için gerekli. Bu bir önemli nokta. Yani bize lazım Kur'an'ın mucizeliği. Kafirlere ispat etmek için filan değil. Biz zaten Kur'anlı bir yeryüzünde yürüyen Kur'an durumunda olsak, zaten kafirler bizim üzerimizden Kur'an'ı görecekler. Başka bir mucizeye gerek yok. Bizi mum yapmış bir kitap Onların da imrenciği bir kitap olacaktır elbette. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim hiçbir gelişmeye muhtaç olmayan bir mucize kitaptır. Şu iman açısından tehlikeli. Mesela Kur'an-ı Kerim işte insan ana rahminde şöyle yaratılıyor diyor, bilgi veriyor. İşte şu kadar pıhtı, şu kadar şöyle, şu kadar şöyle. Diyelim ki, sanal bir şey söylüyorum, realiter bir şey söylemiyorum. Diyelim ki bir laboratuvarda değişik bir sonuca ulaşıldı. Kan pıhtısı değil de sümükümsü bir şeyden yaratılıyor insan 40 gün sonra gibi bir sonuca ulaştılar diyelim. Yani biz Allah Allah demek acaba bu İbn Abbas'ın rivayeti mi, zayıf bir rivayet miydi bu ayetler filan mı diyeceğiz? Laboratuvarda endoskopiyle gördüğümüze mi inanacağız? Teravide, mukabelede dinlediğimiz Kur'an'a mı inanacağız? İman burada ortaya çıkacak işte. Yani diyelim ki Kur'an-ı Kerim وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا yani işte güneş var, ay da onun peşinden geliyor diyor. Diyelim ki astronomi bilimi ispat etti ki güneş ayın etrafında dönüyor aslında. Bu ayeti وَالْقَمَرِ وَالضُحَاهَا وَالشَّمْسِ اِذَا تَلَاهَا diye mi okuyacağız o zaman? Maalesef kompleks taşıyan bazı anlayışlar bu noktadadırlar. Bunu nereden biliyorum? Hırsızlık ayetinden biliyorum. O ayeti okumuyorlar. Çiçek, böcek, nakış, uzay, merih, gezegen bu ayetlerden okuyorlar. Çünkü bilim bu ayetlerle paralel gidiyor şu anda. Kazara Amerika'da bir sosyolog aslında parmaktan itibaren işte 100 dolara kadar bir parmak, 300 dolara kadar 5 parmak, 2000 dolardan yukarıda bilekten kesmek lazım diye bir makale yazdı diyelim. Elhamdülillah gün doğdu. Bunu var ya altın harflerle hemen tercüme ederler. Bildiğin gibi değil. Amerikalı sosyolog bile Maide suresini destekledi. 3 gün sonra da adam dedi ki bu teorim yanlışmış ya, ben bunu sarhoşken yazdım dedi. Ne yapacaksın o zaman? Kur'an tek başına güç olduğu için mucizedir zaten. Filan astronot aya çıkınca ezan sesi duymuş. Ulan ben daha 3 saatlikken dünyada babamın ezan sesini duydum. Astronot nerelere çıkmış bir ezan sesi dinlemek için diyebilmek önemli. Ne diyor Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh varda? Ben göklere çıksam Levh-i Mahfuz'a gidip orada bir yani çay içse herhalde bizim deyimimizle imanım artmaz diyor benim diyor. İman budur zaten. Poplanmayı bekliyor, aşı bekliyor. Ona iman denmez ki ona kullem tu'minu velakin kulu eslemna diyor Allah Teala. Siz henüz iman etmediniz ki. Hala araştırıyorsunuz. Levh-i Mahfuz'u görsen bile imanında bir değişiklik olmamalı. Artmalı, eksilmemeli. O derece imanın önceden yatırımlı olmalı. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği bugün keşfedilecek herhangi bir yeniliği beklemiyor. Bu noktayı böyle üstünü altını kenarlarını çizerek söylememiz gerekiyor. Kur'an hiçbir keşfe muhtaç olmadan mucizedir. Mucizeliği devam edecektir. Bütün teknoloji, bilimsel veriler Kur'an'ın sarih hükümlerinden, yani sarih ne demek? Muğlak, anlaşılmayacak bir yönü yok. Hükümlerinden bir tanesinin aksini söyleyecek olsa ben 250 sene daha beklerim. O teknoloji değişecektir muhakkak. O bilgiler yanlıştır. Ne gibi? Her şey gibi. Yani arı konusunda mesela 70'li yılların en büyük mucizesi aslında terördü. Şeriatı, hilafeti yıkmış bir sistemin yerine gelmiş kan gövdeyi götürüyor. Kur'an mucize zaten. kaldırdığınız sistemin yerine getirdiğiniz sistem kendi çocuklarını öldürüyor. Bundan daha büyük mucizeye gerek var mı? Allah'ın dinine dönmedikçe huzur yok, rahat yok. Bu dururken 70'li yılları yaşayanlar çok iyi bilirler. Açık gözün biri kovanda Lafzı-i Celal'i yazmış, üzerine oralara şeker dökmüş. Arı da oraları yedikçe iz bırakıyor. Dolayısıyla arı şekere bulaştığı yerler daha sonra Lafzı-i Celal gibi çıkıyor. Bu 70'li yıllarda, 90'lı yıllara kadar evlerde tabelaydı. Arı mucizesi. Arı Allah lafzı yazdı. Yani böyle insanlar oturup kalkıp onu filamalar olarak hediye ediyorlar. Cami önlerinde satılıyor. Elhamdülillah. Ya bu kafirler bunu bile görüp iman etmiyorlar diyor. Sen Kur'an'ı görüyorsun hala. Sabah akşam okuyorsun, teslim olmuyorsun. Sonra birisi açıkladı. İstediğinizi yazdırayım ben dedi. Her şey bitti. Mucize sona erdi. Halbuki mucizenin en önemli şartı tekrarlanamaz olma şartıdır. İnsan eliyle yapılamaz olma şartı. Sonra daha büyük bir mucize çıktı. Bilmem hangi Amazon ormanında küçük böyle ağaçlar uzaktan fotoğrafı çekilince La ilahe illallah yazıyor gibi duruyor. Ama özellikle sen böyle elinle izleyeceksin La ilahe illallah okumak için. Sonra bir baktık yumurtanın üstünde Allahu Ekber yazıyormuş. Ben niye görmüyorum? Böyle dikkat et diyor. Eliyle şöyle çizgileri seni dolaştır. O dolaştırınca sen mecbur onun elinin izinden Allahu Ekber okuyorsun. Bunlar olmaz diye bir şey yok. Allahu Teala karıncaya bile Kur'an'ı yazdırır. Amenna ve saddakna. Biz zaten teslim olduk. Ama Kur'an kendisi haklı çıkmak için buna muhtaç değil. Bu çok basit bir mucize çünkü. Herhangi bir çiftçinin 250 gram şekerle yapabileceği bir mucize bu. Kur'an buna muhtaç değil. Kur'an kimsenin desteğine muhtaç değil. Kur'an Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesine muhtaç değil haklı çıkmak için. Kur'an mucizeliğini göstermiş, gerekli meydan okumayı yapmıştır. Kıyamete kadar Kur'an kendi enerjisiyle ayakta duracak bir kitaptır. Yani belli Müslüman gruplar, isimleri gerekmez, çıkardıkları 100 kitaptan 90'ında, o kitaplarında %90 sayfasında filan Fransız profesör dedi ki aslında biz sosyolojide iyi bir şey yapamadık, işte Kur'an'da huzur var. Filan araştırmacı dedi ki Kur'an iyi kitap. Ya buna ne gerek var ya? Zaten Allah Teala diyor diyeceğini. Bir Müslüman olarak sen kafirlerin desteğiyle Kur'an'a %100 yakın düzeyinde iman ediyor olmaktan utanıyor olman lazım. Kur'an'ın icazı bu değildir. Kur'an'ın icazı Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir desteğe muhtaç olmadan kendi içindeki ahkamı verdiği bilgiler sayesinde ayakta duruyor oluşudur. Mesela Yusuf Aleyhisselam olayını Kur'an çok ayrıntılarıyla anlatıyor. Bir araştırmacı ispat etse ki Sudan'daymış bu olay aslında. Yakup Aleyhisselam da Mısır'daymış. Mısır'la Sudan arasında olmuş. Anıt eserlerde buldu. Ayak izlerini buldu filan. Ne diyeceğiz biz şimdi? Hayırlı uğurlu olsun. Araştırma Nobel ödülünü al işine bak diyeceğiz. Bizim için bir şey değişmeyecek. Çünkü Kur'an Mısır diye bir kelime kullanıyor. Mısır'ın neresi olduğu da tarih boyunca belli. Bitti bizim için. Kur'an ters bir bilgi mi veriyor? Vallahi tersi de güzel bizim için. Terse terse razıyız biz. Doğruysa doğrusuna razıyız. Aksi takdirde günlük haberlere göre şekillenen bir mucizeden mucize olmaz. Keşifler mucizeyi destekleyemez. Bunun adı mucize değil. Çok ciddi gelişme deniyor buna haber bültenlerinde. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i bu minvalde yani kendisini ayakta tutan bir mucize olarak idrak etmeyi Allah hepimize müyesser kılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.